Podcast dinle.
Kiss FM'de Dost Muhabbeti başlıyor. Bugün konuğum Lider Epgenç, yaratıcı drama öğretmeni, baba ve yazar. Hoş geldin Lider.
Hoş bulduk Tolga.
Nasılsın, iyi misin?
Teşekkürler, sen?
Ben de iyiyim. Bugün seninle çocuk edebiyatında hayvan haklarını konuşalım istiyorum. Malum bir sürü birlikte yaptığımız iş var.
Evet.
Üzerinden konuşalım. Önce sen bize bir anlat bakalım. Kimdir Lider Epgenç?
Lider Epgenç ben. 34 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Dram öğretmeniyim, senin de dediğin gibi. Özel bir okulda dram öğretmeni olarak çalışıyorum. Aynı zamanda okul dışında, işte müzelerde, doğada, kitap evlerinde de çocuklarla beraber yaratıcı drama çalışmaları yapıyorum. Bunun dışında 2018 yılında bir yazarlık macerasına atıldım. İlk kitabımı 2018 yılında çıkardım. O zamandan beri de çocuk kitapları yazmaya devam ediyorum. Hatta beraber de yazıyoruz. Bugün de biraz ondan bahsedeceğiz zaten, tam da konumuzla alakalı.
Değil mi? Evet, biraz bahsedelim istiyorum. Biz Lider'le birlikte, Sabancı Vakfı işbirliğiyle birlikte Pabuduk Çocuk Kitapları serisini yaptık. Biraz Pabuduk'tan da bahseder misin Lider?
Tabii Pabuduk aslında böyle kocaman bir kuyruğu olan, pofuduk bir kuyruğu olan bir küçük tavşanın hikayesi. Serra Sabancı'nın anneannesinden dinlediği hikayeden yola çıkarak bize ilham oldu. Bizim de beraber yazdığımız bir seri. 5 kitap hayvan hakları ile ilgili. Her bir kitapta bir hayvan hakkı ihlalini konu alan bir seri. 5 tanesi çıktı. Şimdi yakın zamanda da, hatta 2 gün önce de yeni bir 3 kitap daha çıktı. Bu 3 kitapta ekolojiyle ilgili yine papudun maceraları bu noktada devam ediyor. Dediğim gibi işte beraber yazdığımız bir kitap. Sen bahsetmek ister misin birazdan?
Ama bu benim programım. O yüzden sen bahset.
Peki. Teker teker kitaplardan bahsedeyim mi?
Bahsedelim tabii.
Peki. Öncelikle dediğim gibi ilk 5 kitapta, hani konumuz aslında hayvan hakları olduğu için ondan biraz bahsedeyim. İlk 5 kitapta işte Pabuduk ile hayvan barınakları ilgili bir kitap var. Bu kitapta hayvan barınaklarına değiniyoruz, isminden de anlaşılacağı gibi. Onun dışında Pabuduk ile doğru alışveriş. Doğru alışverişte de işte hayvanlar üzerinde test edilen ürünlerle ilgili işlediğimiz bir hikaye var. Bunun dışında Pabuduk ile süslü kral, derisi için kullanılan, kürkleri için kullanılan hayvanları konu aldığımız bir kitap. Ayrıca Pabuduk ile koca fil. Burada da hayvanat bahçesinde esir tutulan hayvanları konu edindiğimiz bir süreç işliyoruz. Ve son olarak da Pabuduk ile
Maviye Doğru.
Maviye Doğru, evet, ismini hatırlayamadım. Pabuduk ile Maviye Doğru. Burada da su parklarında kullanılan, gösterilerde zorla kullanılan hayvanları konu aldığımız, Pabuduk'un bu konulara değindiği ve bu sorunlara çözümler bulduğu 5 serilik bir kitap oldu.
Bu hayvan hakları serisinin hemen arkasından da 3 kitaplık bir ekoloji serisi geldi. Biraz ondan da bahsedelim istiyorum ben.
Onlardan da işte 2 gün oldu daha çıkalı. Böyle matbaa sıcaklığı üzerinde kitapların. Pabuduk ile Sihirli Fide, Meşe Palamudu'ndan yola çıkarak ürettiğimiz bir hikayeydi. Pabuduk ile 7. Kıtanın Keşfi, malumunuz işte okyanusun ortasında kocaman bir kıtanın, plastik çöplerden oluşan bir kıtanın varlığından bahsediyoruz. Bunu konu aldığımız bir kitap. Diğeri de Pabuduk ile Yaz Kampı. Bu noktada da bu kitapta biraz orman yangınlarına değinmek istedik. Hatta bu kitabın bir başka özelliği de 3 kişi yazmış olmamız. Yani sen, ben ve Serra Sabancı'nın da beraber katkıda bulunduğu 3 yazarlı bir kitap oldu. Umarız faydalı olur bu süreçte.
Süper. Bu kitapları da biz şimdi yayın sonrasında Kisefem'in sosyal medyasından 2 dinleyicimize hediye edeceğiz. Set olarak. Hatta belki imzalayıp bile göndeririz. Kazanmak için insanların sosyal medya üzerinden KSFM'i takip ediyor olmaları gerekiyor. Çocuk kitapları dedik ya biz şimdi. Çocuk kitaplarında bu Pabuduk'ta yola çıktık. Peki şimdi nereye gidiyor Pabuduk? Doğayı yazdık, hayvanları yazdık. Şimdi ne olacak peki?
Şöyle ki işte ilk 5 kitap çıktıktan sonra hani kitapları, şu kitapların içeriğinden şöyle bahsedeyim. Sadece hikaye değil, kitapların sonunda sorular ve oyunlarla bir etkileşimli süreç yaratmaya çalıştık. Böylelikle hani kitabı okuyan çocuk, hani kitabı okudum, kapattım, bitti değil. Kitabın sonundaki etkinlikleri de yaparak, hani kitabı kapattıktan sonra da kitapla ilgili bir şeyler yapmaya devam ediyor. Bir de bunun dışında yine seninle beraber her pazar Zoom üzerinden, çevrim içi bir ortam üzerinden çocuklarla kitaplarla ilgili çalışmalar yaptık. Onu da işte Haziran sonunda sonuna geliyoruz. Hani bu zamana kadar 25 atölye yaptık ortalama, yanlış hatırlamıyorum.
200 çocuk ile birlikte atölye yaptık. Ve yaklaşık 65 bin kitap Sabancı Vakfı tarafından dezavantajlı bölgelerdeki çocuklar için öğretmenlerine gönderildi. Bir kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra tekrar devam edelim. Kiss FM'de Dost Muhabbeti devam ediyor. Sevgili Lider Hep Genç'le çocuk kitaplarında hayvan haklarını konuşmaya devam ediyoruz. Lider, papuduklardan bahsetmiştik. Peki papuduğun erişilebilirliğinden biraz bahseder misin bize?
Tabii ki. Papuduk öncelikle Tekir Kitap'tan çıktı. O yüzden normal satın alma kanalıyla Tekir Kitap'tan veya tüm kitapçılardan, internetten papudukları satın alabilirler. Bunun dışında işin bir de sosyal sorumluluk boyutu var. Aynı zamanda Sabancı'nın kendi sitesinden de girip papuduk bölümünü tıklayıp oradan da kitabı ücretsiz olarak temin edebilirler, isteyebilirler. Öğretmenler özellikle öğrencileri için. Bir de bunun dışında kitapların sesli betimlemesi yapıldı. Görme engelliler için de yine Sabancı'nın kendi sitesinden bu sesli betimlemeleri de indirip dinleyebilirler kitapları.
Onun dışında Eda Ece yine internet üzerinde kitapları seslendirdi. Kitapları öyle de dinleyebilirler.
Evet, doğrudur.
Papuduk kitapları 65 bin adet Türkiye genelinde dağıtıldı. Ve çocuklarla yaptığımız online etkinliklerde 200 çocuğa atölye yaptık. Ve bir süre daha devam ediyoruz. Okullar kapanana kadar devam ediyoruz.
Şundan bahsedebiliriz belki, hani papudukların bu noktadaki etkisinden. Hı hı. Şöyle ki, hani en basit ve canlı örneği birinci dereceden kendi oğlumdan verebilirim. Hani 5,5 yaşında ve papudukla doğru alışveriş kitabında bu ürünlerin üzerindeki hayvanlar üzerinde test edilmemiştir logosunu veya işte vegan olduğunu anlatan V işaretini benim 5,5 yaşındaki oğlum artık biliyor. Ve biz markete alışverişe gittiğimiz zaman hani şu tabloyla karşılaşıyoruz. Deterjan reyonunun önünden geçerken eğer vegan işaretini görürse çığlık atıyor. Baba, V işareti var, hayvanlara zarar vermemişler diye böyle bağırıyor. Ve yaptığımız online eğitimlerde de bu noktada çocuklardan geri dönüşler alıyoruz. Hatta çocukları geçtim. Açıkçası ben de bu noktada bir farkındalığım oluştu bu işin içine girince. Ve ailelerden de hani Instagram'dan da geri dönüşler alıyoruz. Ve şey diyorlar, yani benim de hiç dikkatimi çekmeyen, farkındalığımın olmadığı bir noktaydı. Hani bu noktada papuduk bize de çok büyük bir farklı bir bakış açısı açtı bizde diyorlar. O yüzden hani papuduk için hani 7'den 70'e, gerçekten o tabiri kullanabiliriz. 7'den 70'e herkes de farklı bir farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum.
Papuduk geçen öğretmenlere yaptığımız bir lansmanda çok güzel bir cümle kurmuşlardı. O beni çok etkiledi. O gün de bahsetmiştim ya. Hayvan ve doğa sevgilisini nesillere aktarıyor diyor. Bizler küçükken Cineli serisi vardı. Bunu birçok insan hatırlar. Cineli serisinin aslında modern bir versiyonu gibi sürekli ne denir? Maceradan maceraya koşup yeni bir şeyler öğretiyor. Bu bakımdan da daha da hani serisi çıkarsa çocuklar üzerinde çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum.
Yani şöyle de söyleyeyim. Sonuçta hani yazılı edebiyata bir ürün bırakmış oluyoruz. Hı-hı. Ve dediğin gibi yani nesilden nesile, nesillere bilgi aktarımı noktasında papuduğun çok etkili olacağını düşünüyorum. Kaldı ki hani bir de işin çizim boyutu var. Hani kitabı resimleyen Ece Zeber'e de hani ismini almadan geçmeyelim. Muhteşem çizimleriyle kitaba bambaşka bir renk de kattı. O yüzden hani kitabı alan çocuk gerek yazılarıyla, gerek konusuyla, gerek hikayenin işleniş şekliyle, hatta şöyle bir yorum da almıştık hatırlarsan. İşte Papuduk ile Süslü Kral'da Kürtleri için katledilen hayvanları konu alıyoruz. Şimdi konu aslında çok vahşi burada. Hı hı. Ve o yaş grubuna bu konuyu böyle vermek çok da uygun değil pedagojik açıdan. Yani burada şimdi kendimizi övüyor gibi olacak ama o konuyu o kadar yumuşatarak ve farklı bir dille dile getirmişiz ki, çünkü aldığımız geri dönüşler böyleydi. Hı hı. Hani insanlardan hani böyle bir konuyu bu yaş grubuna bu kadar yumuşak ve soft bir şekilde, güzel bir şekilde aktarmak da sanıyorum burada bir başarı ve bu yüzden de hani aldığımız geri dönüşlerde bu yolda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.
Ki kaldı ki askıda kitabın da bu kadar hızla ilerlemesinin sebeplerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Sabancı Vakfı sitesinden isteyenler, kitaba ulaşamayan dezavantajlı bölgedeki çocuklar için askıda kitap satın alarak ulaşamayan çocukların da kitaba erişmesini sağlayabilirler.
Evet.
kısa bir ara verelim. Ondan sonra bir konuğumuz olacak. Bakalım neler olacak. Dost muhabbeti tüm hızıyla devam ediyor. Konuğumuz Lider Hep Genç. Çocuk edebiyatında hayvan haklarını konuşuyoruz. Ama biz daha papuduktan çıkamadık. Papuduk bizim için önemli. O yüzden devam ediyoruz. Biraz sonra bir konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız olacak. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Birsel Safkan bizlerle olacak. Henüz yayına hazır değil ama o yayına gelmeden ben aslında buradan Sabancı Vakfı'na da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kadar büyük bir projenin üstesinden ancak bu kadar iyi gelinebilirdi diye düşünüyorum. Çizimiyle, seslendirmesiyle, ulaşımıyla, herkese erişebilir hale getirilmesiyle gerçekten büyük bir iş başardılar. Şimdi telefon attığımızda Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Birsel Safkan var. Nevgül Hanım merhaba.
Merhaba Tolga'cığım, merhaba.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, çok iyiyim, teşekkür ediyorum.
Harika bir Mardin seyahati geçirdiniz.
Evet, evet, evet. Sarkı Sabancı Kent Müzesi uzun yıllardır Mardin'de sanat ve kültür anlamında çok güzel katkılar oluyor. Biz de döndük. Güzel bir sergi etkisi oldu. Takip etmişimdir.
Takip ettim. Çok güzel görünüyordu. Kıskandım da birazcık.
İnşallah beraber Popsuk özelinde de bize de güzel etkinlikler, atölyeler yapmak nasip oldu.
Umarım, umarım. Biz şimdi Lider'le Papuduk'u uzun uzun konuştuk ama biraz da sizin gözünüzden Papuduk serüvenini dinlemek istiyorum ben Nevgül Hanım.
Tabii, tabii Tolga'cığım. Yani vakfın uzun yıllardır, 47 yıldır toplumsal gelişim için çalıştığı, yaptığı çalışmaların arasına Papuduk'u geçen sene Kasım ayı ekledik. Çok farklı bir yaş grubuna ulaşıyoruz Papuduk'la. 7-9 yaş ilkokul yaşındaki çocuklar ve ağırlıklı olarak doğa ve çevre sevgisini ve farkındalığını kazandırmak, güçlendirmek için. Ağaç yaş kimliğidir. Yani hepimizin çok iyi bildiği bir atasözü. O yüzden çocuk yaşta, hatta ileride inşallah daha küçük yaşlarda çocuklara özellikle kitaplar, masallar üzerinden bunu aktarabilmek çok doğru gözüküyor. Yani yaptığımız çalışmada biliyorsun geri bildirimler hep doğru yerde oldu.
Çok güzel geri bildirimler aldık, evet.
Evet, geri bildirimlerle besleniyor proje. Öğretmenlerden özellikle geri dönüşler çok olumlu. Daha küçük yaş gruplarına da gitmemizi istiyorlar. İnşallah, yani şu ana kadar tabii 8 kitap oldu. İlk 5'e hayvanlar, şimdi çevre konulu kitaplar başladı. Hikayeler çok güzel oluyor. Yani bir taraftan bu masalsı ruhla hem merak ettiren hem güzel çizgilerle sevdiren hem de sonuna doğru da öğreten, etkinliklerle yaparak öğrenmeyi de içine katan valla çok güzel oldu. Yani 4-4
ne mutlu bu güzel sözleri sizden duyuyor olmak.
Evet, evet. Yani biz güzel olsun, iyi olsun, bir şey unutmayalım diye çok titiz yaklaştık kitapların yapım süreçlerine hep beraber. Yani bizim vakfın yarısına yakın kişi Papuduk için çalışıyor.
Çok güzel bir ekip çalışması oldu. Hem evet, benim adıma hem Lider adına söyleyebilirim ki ikimizin de hayatında çok derin izler bırakan bir çalışma oldu ve devamda ediyor.
Ya tabii o ilk bir masalın çok ufak bir parçasını duyup ondan sonra o ilk kitap Sütlü Kıran o kadar hızlı ortaya çıktı ki yani orada hiç durmadık. Çok hızlı hikayeler arka arkaya geldi. O tabii bize hem doğru yerdeyiz, hep beraberiz, doğru içe girdik hissimizi ve motivasyonumuzu yüksek tuttu biliyorsun. Çizer arkadaşımızı aramıza katma sürecimiz biraz uzundu Ece'yi.
Nihayetinde de Ece Zeber'le evet, anlaşınca evet, çok da keyifli ilk çizimler ortaya çıktı.
İlk uzun sürmüş çünkü onun da çizimleri o kadar güzel, o kadar renkli ve detaylı ki her sayfasında bir sürü hayale dalmak, bir sürü o güzel çizimlerde kaybolmak mümkün oluyor. Çok keyifli. Pedagojik yönden de okutuyoruz kitaplarımızı. Her seferinde. Senin zaten yani hani hayvan doğa sevgisi, sen onunla yaşıyorsun hani, çok yaşayarak yazan birisinin hikayelerimize o çok farklı bir tat katıyor. Liderin dramadaki gücü, yani bizim vakit olarak da arkasında uzun soluklu durabiliyor olmamız. Genelde projelerde hani bir kitap, bir kitap çıkıyor.
Dile kolay, 65 bin kitap Türkiye'ye yayıldı Nevgül Hanım.
Evet, evet. Dile kolay yaptık bunu. Daha fazlasını yapacağız inşallah şimdi. Bu sefer yayılırken sadece öğretmen ağırlığımız değil, sivil toplum kuruluşları üzerinden de yayılımını gerçekleştirmek istiyoruz. İşbirlikleri o anlamda Eğitim Gönülleri Vakfı'yla başlamış. Şimdi yenilerinin nicelerini ekleyerek o alanı daha zenginleştireceğiz. Kurumlarla işbirlikleri var önümüzde. Esasında çok güzel bir, zengin bir dünyası var. Yani yapmak istediğimiz çok güzel şeyler var popülük etrafında. Ama adım adım gidiyoruz. İçimize sinsin, güzel işler olsun. Hiçbir acelemiz yok. Yani bu zaten oldukça tempolu. Bununla birlikte yani yolumuza devam edip güzel işler eklemeye devam edeceğiz hep birlikte inşallah.
Ne mutlu, ne mutlu bize. Hem kendi adıma hem lider adına size, vakfa, öncelikle bize inandığınız için teşekkür ediyorum.
Bence size ayrı ayrı tek tek siz olmasaydınız bu kadar güzel olmazdı. Zaten.
Hep birlikte harika bir takım çalışması oldu.
Evet, elimize sağlık hepimizin. Yani sonuçta biz de bu iklim, bütün dünya özellikle iklimle mücadele ediyor, bütün dünya. Ne kadar erken yaşta biz bu farkındalığı, bu sevgiyi, iklim, doğa sevgisini ne kadar erken yaşta verebilmeyi başarırsak ne mutlu bize,
ne mutlu bize.
Ülkemize, ne mutlu ülkemize. Yani o yüzden gerçekten hepimiz çok kıymetli bir işin bir parçası olduk. Hepimize ne mutlu diyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum.
Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere en kısa zamanda. Hoşçakalın. Görüşmek
sevgiler.
Üzere.
Çok sevgiler.
Dost muhabbeti devam ediyor. Sevgili lider, yaratıcı drama öğretmenisin dedik ama yaratıcı drama nedir? Biraz ondan bahsedelim.
Peki. Aslında öncesinde yaratıcı drama öğretmeni değildim. Çok farklı bir hani Türkiye'de sevdiği işi yapan belki nadir insanlardanım. Öncesinde astsubaydım. Bir 10 yıl kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak çalıştım. Fakat sonra astsubayken işte yolum dramayla buluştu ve dedim ki yani ben drama öğretmeni olacağım. Astsubaylıktan istifa edeceğim. O şey zorunlu hizmet süresi falan. Neyse 10 yılı bitirdim ve 10. yıl istifa dilekçemi sunup öğretmenliğe geçiş yaptım. Hayat beni İzmir'den İstanbul'a savurdu. Burada işte bir okulla anlaştım. 6 yıldır da o okulda hala çalışıyorum. Drama nedir? Drama en temelde hani böyle kitabi bilgileri bir kenara bırakacak olursak yaparak ve yaşayarak öğrenme metotlarından bir tanesi. Yani birçok farklı eğitim metodu var bununla ilgili ama drama bunlardan bir tanesi. Drama bunu yaparken ne yapıyor? Oyunları kullanıyor bol bol. Çünkü çocuğun en iyi bildiği şey oyundur. Biz de drama derslerimizde oyunu kullanarak çocuklara bir şeyler göstermeye, yol göstermeye çalışıyoruz. Çünkü amaç bir yerde de dramada hani çocuğun önüne hazır bilgiyi koymak değil, oyun yoluyla çocuğun kendi keşfetmesini, kendi hayal etmesini veya üretmesini sağlamak. Oyun dışında canlandırmalardan faydalanıyoruz. Yani en temel kullandığımız iki tekniklerden bir tanesi. İşlediğimiz konu neyse çocuklar küçük rol oynama teknikleriyle, kendi belirledikleri rollerle, kendi hayal ettikleri kurguyla dersin kazanımına uygun canlandırmalar hazırlıyorlar.
Peki bunların içinde hayvanlara yönelik canlandırmalar da var mı? Hayvanlardan da faydalanıyor musunuz?
Yani şöyle, drama hani hayvanların dışında tüm sanat dallarından faydalanıyor. Bir fikir, bir olay, bir resim, bir heykelin bir parçası, her şey dramanın bir konusu olabiliyor. Haliyle bu noktada kitaplardan da faydalanıyoruz. Kitapların hikayelerinden de faydalanıyoruz ve kitaplardaki karakterlerden de yola çıkarak süreci işleyebiliyoruz. Bu noktada tabii ki de hayvanlardan da faydalanıyoruz. Örnek vermek gerekirse mesela rol oynama tekniklerinde çocuklar her role bürünebiliyorlar. Bir hayvan olabilir, bir eşya olabilir, bir insan olabilir. Birçok role bürünebiliyorlar. Burada hayvan kullanmak şöyle bir avantaja sebep oluyor. Örnek veriyorum, çekingen bir çocuk var. Duygu ve düşüncelerini net ifade edemeyen çocuklar. Canlandırma yaparken bir hayvan karakterine büründüğünde belki bir hayvan maskesi takarak veya belki bir hayvan kuklası kullanarak canlandırmasını yaptığı zaman normal şartlarda dile getiremeyeceği şeylere kukla aracılığıyla veya taktığı maske aracılığıyla veya büründüğü hayvan kılığında çok daha rahat bir şekilde dile getirebiliyor. Bu noktada hayvanları dediğim gibi veya birçok şeyi derslerimizde kullanabiliyoruz.
Bu da çocuğa aslında bir hareket alanı belirliyor ve yaratıcılığını ortaya koymasına sebep oluyor.
Kesinlikle. Yani hep şikayet ettiğimiz şey vardır ya bizim zamanımızdan. İşte öğretmen merkezli, öğretmen anlatır, öğrenci dinler. İşte drama derslerinde bunun tam tersi oluyor. Bizim dersimizde mesela sınıflığımızda sıra yok. Hı hı. Minderlerimiz var, çemberdeyiz. Öğretmen öğrenciyle aynı düzeyde ve oyunlarımızı oynuyoruz. Daha sonra gruplara ayrılıyorlar, canlandırmalarını hazırlıyorlar. Bu noktada yaptığım işi ve dramayı seviyorum. Bir de dediğim gibi hani drama sadece böyle dört duvar arasında yapılan bir şey de değil. Biz müzeye gidiyoruz. Müzede de 2 saat kalıp müzede drama dersi yapıyoruz.
Onun dışında doğaya gidiyorsunuz. Biraz ondan da bahsedelim.
Aynı şekilde. Hani müzenin dışında doğada eğitimler yapıyoruz. Doğa zaten başlı başına bizim için bir nimet bu noktada. Hani doğaya giderken yanınıza hiçbir eğitim malzemesi almasanız bile doğanın kendisinde materyal olabilecek bir sürü şey var.
Mevsimine göre ağaçlar, hayvanlar.
Kesinlikle. O yüzden doğada da çok etkili bir şekilde drama derslerimizi yapabiliyoruz.
Peki doğada yaparken hayvanlarla birlikte yapıyorsunuz değil mi? Yani işte uçan bir kuş konunuz olabiliyor ya da yerdeki bir tırtıl, bir böcek yine sizin gözlem sebebiniz olabiliyor.
Yani şöyle, tabii şimdi doğa eğitimlerinden kısıt burada doğaya bir kere gitmek değil. Hani bazen böyle okullar işte okulda dışarıda günü kapsamında yılda bir kere çocukları doğaya götürürler. Kastettiğimiz o değil tabii. Doğa eğitimi başlı başına bir süreç. Hani uzun soluklu olması gereken bir süreç. Ve tabii doğaya gitmeden önce çocuklara şunun ayrımını veriyoruz net bir şekilde. Doğada biz aslında bir misafiriz. Yani doğada göreceğimiz böcek, örümcek, karınca veya kuş. Orası onların evi ve biz misafirliğe gidiyoruz. O yüzden misafirliğe gittiğimizde nasıl davranmamız gerekiyorsa bu şekilde davranmalıyız diyoruz. Ve çocuklar da bu bilinçle gidiyorlar. Tabii arada bir böceği veya bir şeyi gördüğü zaman çığlık atan çocuklar illaki oluyor. Çok enteresan. Benim oğlum da hani küçük yaşlarda onu hani böceğin de bir hayvan olduğu mesajını vererek büyütmeye çalışsak da ya izlediği çizgi filmden ya da okulda bir böcek görünce çığlık atan çocuktan etkilenerek şu an örümcekten korkuyor hiç anlamadığım bir şekilde. Ki ben onun gözü önünde örümceği işte evde örümcek varsa elimle alıp pencereden dışarı bıraktığım halde bir etkilenme oluyor ne yazık ki. Ama işte sürekli doğaya gittiğimiz çocuklarda doğada mesela bir taşı kaldırıyor bir çocuk. Başka bir çocuk, farkındalığı daha yüksek bir çocuk şunu söylüyor. O taş solucanların şu an yuvası ve sen taşı kaldırdığın zaman solucanlar rahatsız oldu diyebiliyor. Hani bu bile bu noktada çok büyük bir kazanım olduğunu
kesinlikle,
düşünüyorum.
Kesinlikle, kesinlikle. Bir müzik arası verelim. Çok konuştuk, sonra devam edelim olur mu? Dost muhabbeti devam ediyor. Sevgili lider, demin dedik ki doğada bir taşı kaldırıyor çocuk ve aslında oranın solucanların yuvası olduğunu ve onlara rahatsızlık verdiğini söylüyor. Bu gözlemi kazandırmak için herhalde bu eğitimleri çok sık tekrar etmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabii dediğim gibi hani yılda bir kere çıkılan doğa eğitimi değil. Hani bu böyle bir yapılandırılmış ve belli bir sürece yayılan bir eğitim. Hani ah yağmur yağdı bugün doğaya çıkmayalım diye bir durum söz konusu değil. Çünkü şunu söyleriz, kötü hava koşulu yoktur, kötü kıyafet vardır. Hı hı. Yağmurda da biz doğaya gidebiliriz. Çünkü yağmurda doğaya çıktığımız zaman da bu sefer ortaya çıkan salyangozları göreceğiz. Ve belki salyangozlar üzerinden bir ders yapacağız. Salyangozların neden sadece yağmurda sıklıkla dışarı çıktıklarını konuşacağız. Bunlar üzerine fikirler üreteceğiz. O yüzden dört mevsimde doğaya çıkabileceğimiz ve doğadan faydalanabileceğimiz bir süreç. Mesela benim çalıştığım okulun çok yakında böyle bir yeşillik alan var. Ormanvari, küçük koruluk bir alan. Çocuklarla bir sürekli oraya gidiyoruz ve işte bir dönem bir kuş yuvaları yaptık ve ağaçların üzerine o kuş yuvalarını koyduk. Yani kuşlara yuva olsun diye. Bizden bir ay sonra da işte belediye oradaki ağaçların bazılarının dallarını budamış. Ben bunu görünce eyvah dedim, herhalde gitti bizim kuş yuvaları. Çocuklara dedim ki yani arkadaşlar böyle bu arada ilkokul öğrencisi. Dedim ki yani arkadaşlar böyle bir durum var. Gidip kontrol etmemiz lazım. Kuş yuvalarımız ne halde? Ve herkes böyle telaş halinde. Acaba kuş yuvaları duruyor mu? Onlara ne yaptılar diye. Hı-hı. Ve gerçekten gittiğimizde belediye görevlilerinin evet ağaçların dallarını budadıklarını gördük. Fakat mesela yukarıya bizim koyduğumuz kuş yuvasını daha az budamışlar ve kuş yuvalarımız orada duruyor. Mesela bu hani hem kişisel olarak beni çok mutlu etti. Hem de çocukların yüzündeki ifadeyi görmedim. Aa evet duruyor orada hala işte onu şey zarar vermemişler falan diye. Bu çok güzel bir gözlemdi mesela orada çocuklarda gözlediğim. Bunun dışında yine gittiğimiz o koruluk alanda bir kedi yuvası var köşede. Hani o mahalle sakinlerinin yaptığı. İşte çocukların ilk başlarda böyle merakla oraya gidiyorlardı. Fakat şey demiştik. Hani orası şu an çocuk kedilerin yuvası ve sürekli oraya gidersek rahatsız olabilirler. Gelin biz ormanın o alanına çok fazla gitmeyelim dedik. Ve hani ikinci, üçüncü haftadan sonra çocuklar hiç o tarafa gitmediler. Hayvanları rahatsız etmemek için. Bu işte biraz çocuklara ne verdiğimizle alakalı ve bir de sürekliliğiyle alakalı. Yani bu eğitimi okulda veriyorsun ama evde devam etmediği zaman çok da etkili farklı olmuyor ne yazık ki.
Çünkü pekişmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bir müzik dinleyelim. Pazar pazar çok fazla konuşmayalım. Hemen arkasından programın sonuna doğru geliyoruz ama güzel birkaç sorum daha var sana.
Peki.
Dost muhabbeti devam ediyor. Sevgili Lider Hep Genç'e bir sorum daha var. Sevgili Lider, diyorum ki çocuk edebiyatında hayvanların yerinden biraz bahsedelim programı kapamadan önce. Çünkü iyi örneklerin olduğu gibi kötü örneklerin de yeri var çocuk edebiyatında. Ki kaldı ki artık günümüzde bilinç yükseldikçe daha iyi örnekler çoğalıyor. Ama geçmişte baktığımızda kötü örnekler de vardı. Çocuk edebiyatında hayvanların yeri nasıl sence?
Şöyle bu konuda iki farklı görüş var aslında. Şu an tarihini hatırlamıyorum ama geçmiş yıllarda yayınlanmış bir makale vardı. Hani çocuk edebiyatında çocuklara vermek istediğimiz mesajı hayvan karakterler üzerinden mi verirsek daha etkili olur yoksa insan karakterler üzerinden verirsek daha mı etkili olur diye. Araştırmanın sonucunda çocuk edebiyatında insan karakterlerin daha etkili olduğuna dair bir sonuç çıkmıştı. Ama tabii ki hani bu sonuçta şimdi hani bilime karşı bir şey profil çizmek istemem ama sonuçta %100 kesin doğru bir bilgi olarak kabul edemeyiz. Yapılan araştırmanın sonucu bu çıkmıştı. Ama işte bu noktada çocukların hayal gücü açısından bakarsak farklı karakterlerin, insan dışı farklı karakterlerin de çocukları yakaladığını hikayede ve onlara vermek istenen mesajı daha net verdiğini söyleyebiliriz. O yüzden yani şöyle özellikle son dönemde Türkiye'de Türk yazarlar anlamında hani çocuk edebiyatına katkı yaparlan Türk yazarlar anlamında çok ciddi ve kaliteli, değerli eserler Türk edebiyatına katkı sunuyor. Bu yüzden hani yazarlar insan veya hayvan ayrımı yapmaksızın hikayeye göre, çocukların ilgisini çekebilecek şeylere göre bu karakterleri kullanabilirler. Kaldı ki özellikle hani küçük yaş çocuklarda dinozor çok ilgi çeken bir şeydir. Ve o çocuğu siz dinozor karakteriyle yakalayabilirsiniz. Hani illaki insan karakter yapacağım ve insan karakteriyle mesajımı vereceğim kaygısına düşmemek gerekir diye düşünüyorum.
Peki ders esnasında bu kötü örnekleri de işliyor musunuz? Yani olumsuz şeylerden de bahsediliyor mu Lider?
Kendi açımdan konuşursak şimdi hani kötü ve olumsuzdan kasıt ne burada? Hani çok yakın bir zamanda örneğini gördüğümüz Nasrettin Hoca'nın gagasını kestiği bir leylek vardı. Hani bunu ben okumaya dahi tahammül edemezken açıkçası dersimde kullanmayı hiç uygun da bulmuyorum. Hani şiddet unsurları içerirse hani nasıl ki çocuğa bunu izletmiyorsak o yaş grubu için de hani derste ama bakın böyle bir kötü örnek de var demek bana çok doğru gelmiyor
doğru
noktada.
Doğru gelmiyor. Peki sevgili Lider harika bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediklerin nelerdir?
Son olarak eklemek isterim. Aslında burada iş biraz ailelere düşüyor. Yani biz eğitimciler olarak elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama işte okul ve aile arasında köprü kurmak ve bunu beraber yürütmek çok önemli. Bazen ailelerin okuldan çok fazla beklentisi oluyor ama bu işte tek taraflı olunca bir sonuç vermeyebiliyor. Aileleri ve öğretmenleri karşılıklı işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Bu noktada çocuklar için daha güzel bir gelecek ve geleceğin toplumu için daha iyi bireyler yetiştirebiliriz diye düşünüyorum.
Süper. Harika bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Efendim, biz haftaya yine Kiss FM stüdyolarında sizler için birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Podcast dinle.